Ayrım 5.
Başını döndürür ilk görenin, hele kendine gem vurmasını bilmeyenin. Büyük bir kent, deniz kıyısı. Denizi ilk kez göreceksin. Vapurlar, trenler her gün bir yığın insan getirir, bir yığın insanları geri döner. Sokaklarda her gün yeni yüzler görürsün. Tramvayı var, geceleri elektrikler yanar, pırıl pırıl olur her yan. Kadın erkek her dilden, her dinden türlü insan. Türlü kılık, gürültüleri doldurur sokakları. Hepsini göreceksin, alışacaksın. Bir köye yaklaşıyorlardı. Çalcılar, daha ekşi suya bir saat yolumuz var. Çalcılara girdiler. Bir köy kahvesinin önünden geçiyorlardı. Kahvenin önüne atılmış sandalyelerde oturan üç adam Rıza Bey'in arabasını tanımışlardı. Kalktılar, durdular. Rıza Bey indi, her üçüyle kucaklaştı. Adamlar ille de bir kahvelerini içmesini istiyorlardı. Zülfikar'a inmesini işaret etti, yanlarına gelince tanıttı. Oğlum Zülfikar Bey, Selanik'e okumaya gidiyor. Köylüleri tanıttı Zülfikar'a. Maşallah dedi içlerinden biri, boyunu bulmuş neredeyse. Rıza Bey trene yetişeceklerini söyledi. Dönüşte vakti bol olacaktı. Durup kahvelerini içeceğine söz vererek izin istedi. Yine sürülmüş ekin tarlaları arasında uzadı geçtikleri yol. Bu gördüğün ovalar buğday ambarı dedi Rıza Bey. Hep buğday ambarı. Bu ova doyurur bütün Makedonya'yı. Yalnız Makedonya'yı değil bütün Yunanistan'ı. Ekşi su istasyonunda indiler. Biletlerini aldılar. Trenin gelişi çok gecikmedi. Bayram onları uğurladıktan sonra Uçanay'a geri döndü. 3 gün sonra istasyona almaya gelecekti Rıza Bey'i. Zülfikar'ın ilk binişiydi trene. Vodina'dan, Karaferye'den geçtiler. Tren düzenli tıkırtılarıyla gidiyor, gidiyordu. Bir gün bu yerler yakın gelecek sana. İlk geçilen yollar hep uzundur. Birkaç yıl sonra bir gün bir yerde, başka bir gün başka bir yerde bulacaksın kendini. Selanik, Manastır, Florina hep yakın gelecek. 4 saate yakın sürdü yolculukları. Selanik'e yaklaşırken gidenler gelenler sıklaştı kompartımanların önünde. Selanik'in dış mahallelerinde daldı tren, hat boyunca sıralanan evlerin üstüne saldı dumanını. Bütün yolcular koridorda, pencereler önünde ayaktaydılar. Gittikçe büyüyen evler, yükselerek uzayıp giden duvarlar, sokak ağızlarındaki evler duvarlar aralandıkça görünen uçsuz bucaksız deniz. Selanik'te inince bindikleri o uzun treni bir uçtan bir uca içine alan, yüksek tavanı renkli camlarla kapalı, görkemli ağır büyüledi Zülfikar'ı. Bir faytona bindiler istasyon önünden, Egnatya Caddesi'nde, Vardar kapısına yakın, özellikle Florina ile Manastır'dan gelen Müslümanların kaldığı bir otele indiler. Otel sahibi tanıyordu babasını, bir yakını gelmiş gibi karşıladı. Zülfikar'ın bavulunu odalarına bırakıp çıktılar. Egnatya Caddesi boyunca baba oğul yan yana yürüdüler sağ kaldırımdan. Selanik akşama hazırlanıyordu. Köpüren bira bardakları gibi dolup taştığı o çılgın akşamlarından yeni birine. Gündüzleri sokakları ne kadar kalabalıklaşırsa kalabalıklaşsın, çoğunlukla konuşmadan hızlı adımlarla gidip gelenlerle dolan kent, akşam yaklaştıkça saatten saate artan gürültüsüyle patırtısıyla uğuldamaya başlardı. Lüks mağazalar, kahveler, birahanelerin, gazinoların sıralandığı Egnatya Caddesi başını döndürdü küçük Zülfikar'ın. Yüksek yapılı atlar koşulu göz alıcı faytonlar, landonlar dolduruyordu caddeyi. Körükleri arkaya yıkıktı çoğunun. Birbirinden güzel kadınlar, iyi giyimli erkekler taşıyorlardı. Bazı faytonlarda yüzleri aşırı boyalı, göz alıcı renkleri entarileri giymiş, kaldırımda yürüyenlere gülücükler dağıtan kadınlar vardı. Babasıyla o, akan bir suyun alıp götürdüğü 2 yapraklı küçük bir dal gibidirler, kaldırımda karşılaştıkları kalabalığın arasında. Geniş dalgalı, kumral, gür saçları, düzgün yüz çizgileri, özellikle derinlikleri uzayıp gidiyormuş izlenimini veren ışıltılı açık yeşil gözleriyle yanlarından geçenlerin bakışlarını üstüne çeken bir delikanlıydı Zülfikar. 12'sindeyken 14'ünde gibi gösteriyordu. Yan yana hoş bir ikili oluşturuyorlardı baba oğul. Şakaklarına aklar düşmüş olgunluk çağındaki yakışıklı Rıza Bey, gençlik yıllarındaki görünüşüyle birlikte dönmüş gelmiş gibiydi Selanik'e. Yanlarından geçen kadınların bakışları gelip konuyor, hafif gülümsemelerle havalanır gibi kopuyor, ayrılıyordu baba oğlun üzerinden. Babası acıkıp acıkmadığını sordu. annesinin yolluk olarak hazırladığı bol tereotu nane ile yoğrulmuş soğuk köfte ile zeytinyağlı biber dolması yemişlerdi trende. Acıkmamıştı. Denize dikey inen Vosil Sofias Caddesi'ne saptılar. Beyaz Kule'yi dolandılar, kordon boyunda bir restorana oturdular. Babası küçük bir kara fakir rakı söyledi. "Büyüdün, delikanlı oldun, çocuk sayılmazsın, sen de bira iç, su içme," dedi. İçkileri geldi. Rum garson küçük tabaklarda bir dizi meze sıraladı önlerine. Rıza Bey kadehini kaldırırken, "Delikanlı olman şerefine," dedi. "Hadi kaldır bardağını." Kadehini Zülfikar'ın bira bardağına vurdu, içkilerini yudumladılar. "Rakı da içsen olurdu. Ben senin yaşında tattım ilk rakıyı. Bir düğünde dayım tattırmıştı. Bir gün nasıl olsa içeceksin. İlk kadehini birlikte içelim isterdim." Biranın tadı hiç kötü değildi. O küçücük küçücük tabaklarda gelen mezelerin ev yemeklerinden ayrı bir tadı vardı. Ayrıca susamıştı. Pastırma yazı sürüyordu Selanik'te. Hava nemli bir sıcaklıkla buğulanmıştı. Su içer gibi yarıladı bardağını. Rıza Bey gülüyordu. "Ha şöyle, Goriçka beylerinin şanına layık ol." Kadehini yudumladı. "Sen burada oldukça ayda, 2 ayda bir Selanik'e gelmek düşecek bana. Canın ne zaman isterse o gün rakı içeriz seninle. Söz ver bakayım, ilk rakını benimle içeceksin." Zülfikar gülümsemeyle karşılık verdi. "Öyle değil, yüksek sesle, söz de." "Söz." Zülfikar davranışlarında kendisini çocuk yerine koymadığı ayrımına vardıkça babasına bütün yaz süren dargınlığının geçtiğini duyuyordu. Sonraları hep hatırlayacaktı. Kordon boyunda bir masada geçirdikleri bu geceyi. Babasıyla bir daha hiç bozulmayacak bir dostluk başlıyordu aralarında. "Senin okumandan beklediğimiz ne? Devlet kapısında aylığa girecek değilsin. Çok şükür malımız kimsenin kazancında gözümüz kalmayacak gibi yaşatır seni. Ama devir değişti. Cahil sözü bozuk para gibi. Düştüğü yerden eğilip alan yok. Bizim elimize bakanlar hep okuyorlar. Rumlar, Sırplar, Bulgarlar okuyor, avukat oluyor, doktor oluyor, mühendis, öğretmen oluyorlar. Okudukça bizden güçlü duruma geçiyorlar. Onlar bize muhtaç iken biz onlara muhtaç duruma düşüyoruz. Eline aldığın gazetede okuduklarını doğru anlayacak kadar okul görsen yeter." Güneş denize doğru iniyordu. Serinletici bir rüzgar çıkmıştı. Deniz küçük çırpıntılarla kabarıyor, serpintiler saçıyordu rüzgara. Küçük dalgalar çatlayıp yarıldıkça çatlaklarında değişik maviler, yeşiller oluşuyor, sırtlarında beyaz köpüklerle atılıyorlardı kıyıya. Kordon boyu kadın erkek kalabalığıyla dolmuştu. Babası küçük kadehini yeniliyordu sık sık. Karafaki yaralanmıştı neredeyse. Keyifle konuşuyorlardı şimdi. Zülfikar'a öyle geldi ki deniz bile daha keyifliydi oturdukları saate göre. Sokaklara dökülen, denize doğru akan insan kalabalığı kıyıya yaklaştıkça gülüyordu. O gülüşler deniz üstünü saran akşam renkleri arasında bir yüz göründü, büyüdü. Annesinin yüzü. Büyüdü, büyüdü, deniz üstünde çevreni kapladı, beyazları artan saçları, derinleşmeye başlayan yüz çizgileriyle kımıltısız göz kapaklarını kırpmadan Zülfikar'a bakıyor, gülümsüyordu. Zülfikar ayrımında olmadan, "Annem," diye fısıldadı. Babası susmuş, sözünün gerisini nasıl getireceğini bekliyordu. "Bir şey mi diyecektin annene?" "Yo, peki ne oldu?" Birden annemin yüzü gözlerimin önüne geldi. Rıza Bey oğlunun yüzüne baktı, denizin üstünde dolaştırdıktan sonra kadehine eğdi bakışlarını. Kısa bir susuştan sonra, "İyi," dedi, "annen her zaman gözünün önünde olsun." Kadehini yudumladı, elinden bıraktı. "Bilirim çok seversin anneni, sevmekte de haklısın. Erkek çocuklar annelerini babalarından çok severek büyürler. 15 yaşına kadar yabancı gibi görürler babalarını. 15'inden sonra anlarlar, aralarındaki yabancılık kalkar. Ben de senin yaşında annemi babamdan çok severdim, bilirsin hala." Babası "hala severim" diyecekti. Zülfikar düşünmeden "bilirim" diye kesti sözünü. Bu söz yıktı aralarındaki duvarı. Rıza Bey'in bakışları Zülfikar'ın dudaklarına kondu, kaldı. Gerisini, başka bildiklerini de söylercesine bekledi. Zülfikar susuyordu. "Bilmediklerin de vardır." Babasının ses tonundan, yüz çizgilerinden anladı ki o gün kır evinden çıkarken kendisini gördüğünün ayrımındaydı. 35 yıldır evliyiz annenle. Tek acı sözümü duymamıştır bu 35 yıl içinde ağzımdan. Bazı kusurlarım olmuştur belki ama insanın, erkeklerin kaçınamayacağı bazı kusurları vardır. Bilmiyorum aklından ne geçiyor ama anneni kırdığım gibi bazı düşüncelerim varsa hiç değilse 20 yaşına kadar bekle. Kendini biraz daha iyi tanı, ona göre karara bağla o düşüncelerini. Rıza Bey değiştirmek gereğini duydu konuyu. Selanik'i sevdin mi?
Evet.
Arkadaşlar edindikçe, tanıdıkça daha da çok seveceksin. Kadehini yudumladı. Okumanı benden çok annen istedi. Okuman için senden ayrılmaya razı oldu. Mektupsuz, habersiz bırakma anneni. Her hafta mektup yaz. Her hafta gününü şaşırmadan. Beklediği gün mektubunu alırsa annen hasretine seve seve katlanır. Zülfikar Selanik Rüştiyesi'nde 3 yıl yatılı okudu. 1904 yılı Mayıs sonunda okulu bitirdi. 3 yıla yaklaşan bu süre içinde okulda öğrendiklerini Osmanlı Devleti'nin başka bir rüştiyesinde de okusa öğrenebilirdi. Yetişme çağındaki bir Osmanlı'nın o yılları Selanik'te yaşamasıyla öğrendiklerini ise öğrenebileceği ikinci bir kent aramak boşuna olur. Makedonya'nın bir başka adı Barut Fıçısı'ydı o dönemde. Bu barut fıçısının bütün fitil uçları Selanik'e gelir, ateşleneceği yere bağlanırdı. Görünüşte bir Osmanlı il merkeziydi Selanik. Valisi, ordu komutanı, mahkemeleri, kısacası Osmanlı Devlet Kuruluşu'nun büyük bir sancak merkezinde bulunması gerekli bütün yönetim organları vardı. Gerçekte ise çoktandır gücünü yitirmiş, gölgeleşerek sadece yazışma adresleri olarak kalmıştı bu organlar. Kentteki yabancı konsulasların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı. Devletin gücü yabancı konsolosluklardan birine sığınan bir katili almaya yetmezdi. Rum, Bulgar komitacıları mavzer omuzlarında iki dizi çapraz fişeklikleri, tabancaları, bıçaklarını kuşanmış dolaşırdı kentin ana caddelerinde. Gün geçmez sabotaj patlamaları duyulur, adam kaçırılır, Osmanlı Devleti'nden yüksek fidyeler istenir, koparılırdı. Demir yollarının, köprülerin, gaz depolarının uçurulması alışılan olaylar olmuştu artık. Koskoca Osmanlı Bankası 30 metre yakınındaki bir sütçü dükkanından tünel kazılarak altına yerleştirilen dinamit lokumlarıyla havaya uçurulmuş, zarar borç içindeki Osmanlı Devleti'ne ödettirilmişti. 1903 yılı Nisan'ında limandan kalkan bir Fransız yolcu gemisi, rıhtımdan açılmış, Mendire'ye döneceği sırada kazan dairesine yerleştirilen bombaların patlamasıyla rıhtımda uğurladıkları yolcularına henüz el sallayanların gözleri önünde bacaları, direkleri, kaptan köşkü, salonlarındaki sandalyeler, masalar parça parça havaya uçarak düşüp denizin üstüne dağıldıktan sonra batmıştı. Elinde dinamit lokumları dolu bavuluyla yolcu olarak vapura binen Makedonyalı bir komitacının marifetiydi olay. Bütün bu kargaşa, bu göz yıldırma olayları Selanik Müslümanlarının, genç Osmanlı aydınlarının, bu arada öğrencilerin ilgi odağı olduğu kendiliğinden. Gazetelerin baş sayfaları bu haberlerle doluydu. Kentte yaşayan yabancıların Osmanlı Devleti'ne, Osmanlılara düşmanca davranmakta birleşmeleri, Osmanlılar arasında karşı birlik yaratmakta gecikmedi. Şiddet olayları yoğunlaştığı oranda bu karşı birlik güçlendi. Rüştiye öğretmenlerinin dünyaya bakış açısı günün koşullarına uygun olarak değişmiş, Balkanlarda yayılan ulusçuluk akımları, onları da kendi ulusal hakları, kimlikleri doğrultusunda bilinçlendirip birleştiren bir etken olmuştu. İkinci ordu merkeziydi Selanik. Genç Osmanlı subaylarının tümü, doktor, avukat, gazeteci gibi öbür Osmanlı aydınlarıyla birlikte Tevfik Fikret'in, Namık Kemal'in hayranıydılar. Toplumu saran uyanış eylemlerinde hemen her dönemde en önde yer alan öğretmenler Fikret'in, Namık Kemal'in şiirleriyle yetiştiriyorlardı öğrencilerini. Kıyamete dek sürmez, bir gün sabah olur geceler, karanlıklar dağılır. Siz ey yarınlar uzayının küçük güneşleri, artık birer birer uyanın. Sizindir yarınlar, sizler gerçekleştireceksiniz beklenen devrimleri. Öğretmenlerinin bekledikleri gibi yarının küçük güneşleri birer birer uyanıyorlardı. 60'a yakın Makedonya'nın değişik kasabalarından, kentlerinden gelmiş yatılı öğrencisi vardı Rüştiye'nin. Çoğu şehit çocuklarıydılar, parasız okuyorlardı. Sınıfları ayrı olanlar, yemek, dinlenme saatlerinde bir aradaydılar. Yeni edindikleri görüşlerle değerlendiriyorlardı artık geldikleri yerlerde tanık oldukları ya da kulaklarına gelen direnme, başkaldırma olaylarını. Birbirlerine anlattıklarıyla boyutlarını gün günden daha iyi kavradıkları ortak cepheye karşı gittikçe pekleşen bir birlik oluşuyordu aralarında. Dersler, okuma saatleri aralarında başladıkları vatanseverlik konuşmalarını çoğu akşamlar yatakhanede yataklarına çekildikten sonra yan yana karyolalarından başlarını birbirlerine uzatarak fısıltılarla sürdürüyorlardı. Hafta sonlarında izinli çıkan öğrencilerin en çok ilgisini çeken Selanik caddelerinde kordon boyunda karşılaştıkları üniformalı Osmanlı subaylarıydı. Selanik garnizonunun genç yaşlı bütün subaylarını tanırlar, hayranlıkla izlerlerdi gelip geçişlerini. Bir yandan da Selanik çılgın bir kentti. Zevk eğlence odağıydı Makedonya'nın. Lüks gazinolarında Avrupa'nın büyük kentlerinden, özellikle Paris'ten, Viyana'dan gelen revi toplulukları coştururdu varlıklı Selanik levantenleriyle çift çubuk sahibi Hovarda Müslüman Makedonya beylerini. Kent cömertti bu açıdan. Dar gelirlilere, lüks gazinoların hesap pusulalarını ödeyemeyecek olanlara gösterişsiz başka yerlerinde sunardı eş eğlenceleri. Paralı parasız her erkeği dünyanın tadını çıkarmaya çağırırdı tükenmez cümbüşüyle. Zülfikar bu ortam içinde çabuk gelişti. Bilis'te evcilik oynadığı günlerin üstünden bir yıl geçmeden tanıdı ilk kadını. Giyinmesini öğrendi, yaşama görgüsü edindi. 1904 Mayıs'ında okulun kapanacağı gün Rıza Bey Zülfikar'ı almaya geldi Uçana'dan. Okul müdürünü, yatılı öğrencilerle birlikte okulda kalan müdür yardımcısını gördü. 3 yıl boyunca oğluna verdikleri emekler için teşekkür etti, hatıra niteliğinde uygun düşen armağanlar verdi. Okul kapıcısının gönlünü aldı. Baba oğul okuldan ayrıldılar. O gece, 3 yıl önce okula yazıldığı gün olduğu gibi Vardar kapısındaki otelde kaldılar. O gün öğleden sonra ertesi gün yola çıkacakları tren saatine kadar Selanik mağazalarını dolaştılar, yemeklerini birlikte yediler. Rıza Bey daha önce duyduklarından değişik bir tat aldı bu yakınlıklarından. Boyunu bulmuştu oğlunun boyu. Yakında geçeceğe benziyordu. Jiletle tıraş olmaya başlamış, ayva tüyü bıyık bırakmıştı. Baba oğul geçtikleri caddelerde, girip çıktıkları mağazalarda her görenin bakışlarını üzerlerinde durduran, biri olgunluk çağında ömrünün yaz sonlarını, öbürü ilkbaharının açtığı günleri yaşayan iki güzel insan, iki yakışıklı erkektiler. Çevrelerinde gördükleri ilginin ayrımında olmaması olanaksızdır Rıza Bey'in. Dilsiz, hafif gülümsemeler, bakışlarında yansıyan ışıltılarla açığa vuruyorlardı yanlarından geçenler, kendileriyle karşılaşmaktan hoşlandıklarını. Özellikle kadınları gizlemeyi gereksiz gördükleri bir sevinç sarıyordu. Rıza Bey, rüşteyi bitiren oğlunu ödüllendirmek için gelmişti Selanik'e. Zülfikar'ı genç bir erkekti artık gözünde. Okuldan aldıkları bavulunu otele bırakıp Egnatya Caddesi'ne çıkınca, ''Sana bir tabanca lazım.'' oldu ilk sözü. Önce iyi bir tabanca alalım sana, benden hatıra kalsın. Tabancanın gerekliliğini anlattı. Bir erkeğin en iyi, en güvenilir dostu, yakını tabancasıydı. Canından ayırmadığı dostlarıyla neden, nasıl olduğunu anlamadan gün gelir bozulabilirdi arası. Kendi suçu, günahı, sonucu olmadığını anladıkça kahrolabilirdi bu yüzden. Aralarına dargınlık girmeyecek biri varsa o da tabancasıydı. Kıskançlık, çekememezlik, yalan dolan bilmeyen en iyi dost, yoldaştı tabanca. Dosttan da dost, kardeşten de kardeşti. Gölgesi gibi kendini hiç yalnız bırakmayacak, hep üstüne kol kanat girecek bir yakını gibi görmeli, bilmeliydi tabancasını. Konu tabanca olunca, bütün bu açıklamaları gereksiz görse de Zülfikar doyamadı babasının dediklerini dinlemeye. Av malzemeleri satan bir dükkana girdiler. Dükkanda camlı tezgahlarla dolaplar, tabancalar, av tüfekleri doluydu. Rıza Bey otomatik bir parabellum aldı Zülfikar'a. En iyisi bu dedi. Bunu taktın mı belinde mavzer taşırsın. Sarmasına gerek görmedi satıcının. Omuz askısı kılıfını aldılar. Zülfikar dükkandan ceketinin altında tabancasını kuşanarak çıktı. En yakın dostu sol kolunun altındaydı artık. o kalabalık kentte gelip geçenler arasında daha güvenli duyuyordu kendini. Selanik'in en büyük giyim mağazası Excelsior'a uğradılar. Biri lacivert, biri kahverengi iki takım elbise, bir çift ayakkabı, yeteri kadar gömlek, ipek fular, çorap, iç çamaşırı, şu bu aldılar Zülfikar'a. Zülfikar o güne kadar cep harçlığından ayırarak bazı küçük armağanlar almış yerleştirmişti bavuluna.